Evet sevgili kardeşler, Rabbimizin o eşsiz, engin sevgisiyle sizleri tekrar selamlıyorum. Bugün yine çok iyi bilinen bir mezmura, 37. mezmurun tek bir ayetine sizi götürmek istiyorum. 5. ayetine götürmek istiyorum. Her şeyi Rabbe bırak, ona güven, o gerekeni yapar. Bırakmak eşittir güvenmektir. Onun da getirisi, Rab bizim için neyi uygun görüyorsa, neyi doğru görüyorsa, neyi iyi görüyorsa onu yapacak olmasıdır. Bu kadar açık, bu kadar net. O nedenle anımsarsanız değerli kardeşler, Rabbimiz bu yeryüzündeki hizmetini tamamladıktan sonra bu yeryüzünden bedenen ayrılmadan önce öğrencilerine çok önemli bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Ve bu açıklamaları yaptıktan sonra onlar sonraki hizmete cesaretle devam edebilmeleri için onları şu sözlerle teselli etmişti, yüreklendirmişti. Yuhanna 14. bölümde, ilk ayetinde, yüreğiniz sıkılmasın, kaygılanmayın, endişe duymayın, kendinizi telaş içerisine sokmayın, başka bir ifadeyle, Tanrı'ya iman edin ve arkasından da şöyle bir ifade kullandı, bana da iman edin. Gerçekten de ilginç bir ifade. Rabbimizin Tanrı'ya iman edin ifadesini kullandıktan sonra bana da iman edin demiş olması. Bunu söylemekle Rabbimiz Tanrılığını da tüm çıplaklığıyla önümüze koymuş oluyordu. Bugün Rab Tanrı aynı soruyu bize soruyor. Bana iman ediyor musun? Eğer yanıtınız, bu soruya yanıtınız evet ise sevgili kardeşim, o zaman şu soruya yanıt vermenizi istiyorum. Bana güveniyor musun? Anımsarsanız bu kürsüde sık sık şu sözleri, şu ifadeleri kullandım. Güvenmek, sadık olmak, esenlik içerisinde olmak. Neden? Çünkü bu içinde geçmekte olduğumuz pandemi döneminde gerçekten de göz önünde tutmamız gereken ifadeler. Bunları çok önemsemiş olduğum için, gerekli görmüş olduğum için zaman zaman bunu dile getirmenin özellikle şu dönemde ne kadar gerekli olduğunu tekrar anımsamış olduğum için, görmüş olduğum için hatırlatmak istedim sizlere. Gerçekten de sevgili kardeşler, bırakmak anlamına gelen güven sözünü tam olarak yerine getiren varlıklar değiliz. Evet, güvendiğimizi, Rab Tanrı'ya güven bağladığımızı söylüyor olabiliriz. Sizler de bunu söylüyorsunuz. Ben de bunu söylüyorum. Bundan kesinlikle şüphe duymuyorum. Ama Bunu söylerken değerli kardeşler, biraz üzerinde düşünmenizi rica ediyorum sizden. Çünkü neden? Yaşamımızı gözden geçirdiğimizde söylediğimiz sözler, hani durumlar karşısında kullandığımız ifadeler, davranışlarımız, olaylara bakış ya da yaklaşımımız, yaptığımız o durumlar üzerinde yaptığımız yorumlar, gerçekten de ona tam anlamıyla güvendiğimizi, sırtımızı tam anlamıyla ona yasladığımızı gerçek anlamda yansıtıyor mu? Yani güven konusunda nasıl bir noktadayız değerli kardeşler? Gerçekten de Rabbimizin bizleri görmek istediği noktada mıyız? Bunu sormak istiyorum sizlere. Çünkü bu soru hepimizin zaman zaman da olsa hayatını gözden geçirerek sorması gereken bir sorudur. Neden? Çünkü zaman zaman da olmuş olsa karşılaştığımız olaylar karşısında aldığımız kararlar, attığımız adımlar gerçekten de Rabbimizi hoşnut edebilecek nitelikçe değil. Neden? Kendi doğrularımıza dayanarak hareket etmiş olduğumuz için. Çünkü insan doğası nedeniyle boyun eğmekten pek hoşlanmayan bir varlık. Neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü boyun eğmeyi teslim olmak olarak algılamış olduğumuz için. Yani teslim olmayı, boyun eğmeyi teslim olmak olarak görüyoruz değerli kardeşler. Günümüzde boyun eğmek ya da teslim olmak ifadelerini pek sık duymayız o yüzden. Neden duymayız? Çünkü kazanmaya odaklıdır her şey. Durumu Rab Tanrı'nın eline bırakmak yerine kendimiz üstesinden gelmeye çalışırız. Ne gerekiyorsa onu yapma gayreti içerisine gireriz. Bakın çevrenize, bunu net bir şekilde görebiliriz. Vazgeçmek, boyun eğmek, itaat etmekten, söz etmektense kimseye bel bağlamadan mücadele ederek kazanmak, başarmak, üstesinden gelmekten daha çok söz edilir. Ama sevgili kardeşler, bir insana bel bağlamakla, bir insana güven bağlamakla, Rab Tanrı'ya kendini teslim etmek, yani güvenmek, bel bağlamak gerçekten de çok ama çok farklı bir şeydir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü onun sana olan şaşırtıcı sevgi ve merhametine vermiş olduğun bir karşılıktır. Rab Tanrı'ya boyun eğmek, teslim olmak, güvenmek. Ben Rab Tanrı'ya güveniyorum. Ben Rab Tanrı'ya yaşamımı teslim ediyorum. Neden? Onun bana olan sevgisinden dolayı. Yani Rabbin bana olan sevgisi benim ona güvenmemi sağlıyor. Yani güvenme yönünde beni harekete geçiriyor. Yani Rabbin o beni teselli eden sevgisi her gün beni yenileyerek ayağa kalkmamı sağlayan o engin sevgisi nedeniyle ben ona güveniyorum. Demek ki onun bize olan sevgisidir ona bağlanmamızı sağlayan. Eğer onun sevgisi olmamış olsaydı, eğer önce o bizi sevmemiş olsaydı, bizlerin onu sevebilmesi, bizlerin ona yönelmesi kesinlikle mümkün olmazdı sevgili kardeşler. O nedenle Yuhanna'nın ilk mektubunda bu gerçek harika biçimde altı çizilerek vurgulanır. 4. bölümün 10. ayetinde. Biz Tanrı'yı sevmiş değildik diyor. Ama o bizi sevdi. Başka bir ifadeyle söylemek gerekiyorsa, Tanrı sevgisini bizim ona olan sevgimizden, bizim ona olan sevgisinden dolayı göstermedi. Tam tersine onun bize olan o eşsiz, engin sevgisi bizleri onu sevme yönünde ne yaptı? Harekete geçirmiş oldu. Yine aynı bölümde, 1. Yuhanna mektubunun aynı bölümünde, 4. bölümde, 19. ayette bu gerçek bakın nasıl vurgulanıyor, onaylanıyor. Seviyoruz. Tamam da neden? Bakın diyor. Çünkü önce o bizi sevdi. Bakın, sevimizin tek bir nedeni önce onun bizi sevmiş olmasıdır. O zaman sevimizi sağlayan onun bize olan sevgisi ise eğer değerli kardeşler, ona teslim olmamızı, ona boyun eğmemizi, güvenmemizi sağlayan da bizim, daha doğrusu onun bize olan sevgisidir. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliriz. Onun için altını önemli çizerek vurgulama ihtiyacı duydum. Güveniyorsak, eğer güvendiğimizi söylüyorsak, kesinlikle ve kesinlikle onun bize olan sevgisinin bir sonucudur, bir getirisidir değerli kardeşler. Güven, başka bir ifadeyle bel bağlamak, bırakmak, teslim olmanın vazgeçilmez bir parçası değerli kardeşler. Güven yoksa eğer, gerçek anlamda teslim olmak yoksa, adanmışlık yoksa, onun ellerine kendini bırakmak da imkansız hale gelecektir kesinlikle. İşte o nedenle 37. mezmurun o 5. ayetinin ilk sözünde ne geçiyor? Bırakmaktan söz ediyor değil mi? Bırakmaktan söz ediyor. Çünkü bırakma yoksa gerçek anlamda güven de yok demektir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini, size önem ve değer verdiğini anladıkça, kavradıkça kendini onun güvenli ellerine bırakmak, teslim olmak o kadar kolaylaşacak ve mümkün hale gelecektir. Haberci Pavlos, Koloselilere yazmış olduğu mektubun 1. bölümünde de ifade etmiş olduğu gibi, açıkça vurgulamış olduğu gibi, Rabbimizi tanımakta ilerledikçe, onu tanıdıkça özgür iradeni kırmaya çalışarak seni dizüstü çöktürmeye, boyun eğmeye zorlayan eli sopalı bir zorba olmadığını çok net bir şekilde görmüş ve anlamış olacaksın Rabbimizin değerli kardeşler. Eğer sen Rabbimizi tanımakta ilerledikçe bu gerçeği net bir şekilde görmüş ve anlamış olacaksın. Çünkü teslim olmak, kendini onun ellerine bırakmış olmak sana tutsaklık değil, özgürlük getirecektir. Rabbimiz kendisine hizmet edecek robotlar aramıyor değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Uzun yıllar onu izleyen bir kişi olaraktan, bir imanlı olaraktan bu gerçeği kavramış bir kişi olaraktan vurgulamadan geçmek istemiyorum değerli kardeşler. Bizler kendimizi ona teslim ettiğimizde, tam anlamıyla kendimizi ona adadığımızda, verdiğimizde, teslim olduğumuzda gerçek anlamda onun bir zorba ya da diktatör değil, gerçek bir dost olduğunu anlamış ve kavramış olacaksınız. Gerçekten de. Ben bunu anladım, ben bunu kavradım. Ve bu gerçeği Rabbimizin kendisi de Yuhanna 15. bölümde, 15. ayette vurgulamıştır. Nasıl? Size dost dedim ifadesiyle. Size dost dedim. Güven sözü üzerinde neden bu kadar durma ihtiyacı duydum? Belki bunu düşünüyor olabilirsiniz değerli kardeşler. Şimdi bunu belki zaman zaman burada ifade ettim ama yeri gelmişken tekrar söylemekte sakınca görmüyorum. Güven sözü Grekçe'de pitho sözünden geliyor değerli kardeşler. Ve tam karşılığına baktığımız zaman kendinden emin, hiçbir zaman kuşkuya yer vermeden cesaretle adım atmak, teslim olmak anlamında değerli kardeşler. Ve ilginç olan, iman sözüne baktığımız zaman iman sözü pisti sözünden geliyor ve bakıyoruz ki o pisti sözü pitho, yani güven sözünden geldiğini görüyoruz. Yani güvenmek ile iman sözlerinin birbiriyle iç içe olduklarını görüyoruz. Yani birbirlerini itmeyen ama birbirlerini tamamlayan, bir bütünlük oluşturan bir ifade. O zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. İman denen olgu, iman denen kavram, bir şeylere güvenin sonucu ortaya çıkan bir oluşum. Yani iman ediyoruz, iman etmiş olduğumuz için güveniyoruz. Güvenmiş olmanın, ya da şöyle söyleyelim, güveniyoruz çünkü o yüzden iman ediyoruz. Demek ki güvenin getirmiş olduğu sonuç imandır değerli kardeşler. Demek ki şöyle dersek yanlış olmaz. İman ettiğimiz için güveniyoruz, güvenmiş olduğumuz için de iman ediyoruz. Durum ve şartlar ne olursa olsun, her durum ve koşulda Tanrı'nın vaatlerine sımsıkı sarılmaktır güven. İşte bu yüzden size iman ediyor musun sorusu yerine güveniyor musun sorusunu yönelttim değerli kardeşler. Eğer iman ettiğini söylüyorsan aslında ona güvendiğini de açıkça beyan etmiş oluyorsun. Tanrı soruyor sözü aracılığıyla. Recep, bana güveniyor musun? Yani başka bir ifadeyle güven konusunda olman gereken noktada mısın? Emin olun değerli kardeşler, yaşamakta olduğumuz bu yer yuvarlağında gerçekten de güven bağladığımız, bel bağladığımız o kadar çok şey var ki. Örneğin eşime, arkadaşlarıma gönderdiğim bir mektup ya da bir paketin yerine ulaşacağına güvenirim. Sürdüğüm bir arabaya, bindiğim trene ya da uçağa güvenirim. Kaza yapacağını ya da bizi yolda bırakacağını bilmiş olsaydık eğer, hangimiz arabasına biner de gitmek istediği yere giderdi? Ne trene binerdi, ne arabasına binerdi, ne de uçağa binerdi. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Demek ki içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde birçok şeylere güven bağlamış varlıklarız her birimiz. Ama güven bağlamış olduğumuz bu şeylerin ortak olan bir yönü var. Her birinin zaman geldiğinde bizi hayal kırıklığına uğratmış olmasıdır. Yani zaman zaman da olsa güvenimizi sarsmış olmaları. Yani hiç beklemediğimiz bir anda hayal kırıklığı yaşamamıza neden olabiliyorlar. Örneğin güvendiğim araba beni hiç beklemediğim bir anda yarı yolda bırakabiliyor. Ya da eşim, arkadaşım, yakınlarım, hatta imam kardeşim bile beni hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ben de zaman zaman kardeşlerimi ya da sevdiklerimi hayal kırıklığına uğratmışımdır. Ama bakın değerli kardeşler, öne çıkarmak istediğim gerçek şu. Bel bağladığımız, güven bağladığımız, iman ettiğimiz Rab Tanrı 40 yıla aşkın bir süredir beni asla ve asla hayal kırıklığına uğratmamıştır. Onu o yüzden ait olduğun Tanrı seni, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih seni asla ve asla yüzüstü bırakarak hayal kırıklığına uğramanına neden olmayacaktır. Neden? Çünkü o güvenilirdir. Bakın, haberci Pavlos Timoteus'a yazmış olduğu ikinci mektubunda bunun nedenini o kadar güzel bir şekilde önümüze koyuyor ki söylemeden geçmek istemiyorum. Rab Tanrı güvenilirdir. Neden güvenilirdir? Diyor ki çünkü kendi özüne aykırı davranmaz. Başka bir ifadeyle Rab Tanrı kendisiyle çelişkiye asla ve asla düşmez. Neden? Özü ve sözü doğru olmuş olduğu için. Yani doğru ve adil bir Tanrı olduğu için. Bakın kutsal söz yasanın tekrarı ya da eski tercümede Tesniye kitabı 32. bölümde 4. ayette harika biçimde önümüze koyuyor. Diyor ki o kayadır. Sarsılmayan, değişmeyen, yıkılmayan, bozulmayan kayadır. Ve bu yüzden o sağlam olduğu için, güvenilir olmuş olduğu için bu yüzden diyor ki işleri kusursuzdur. Bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Ve diyor ki doğru ve adil. Yani sözüne sadık, sözünde duran, hakça davranandır. Ait olduğumuz Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Bu yüzden Yuhanna kesimine baktığımız zaman ilk mektupta 1. bölümün 9. ayetinde bu gerçek şöyle vurgulanır: güvenilir ve adil olan Tanrı. Haberci Pavlos da yine başka mektubunda, Seleniklere yazılmış olan mektupta 5. bölümde şöyle diyor, 24. ayette: sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Nokta. Ait olduğun Tanrı güvenilirdir. Hamdolsun. Eğer önümüze böyle bir gerçek konuyorsa, o zaman şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz: Rabbimizin, güvenilir olan Rabbimizin bizler için olan tasarıları da mükemmel bir amaca hizmet eder niteliktedir. Yani bizler için ne planladıysa, neyi tasarlamış ise onların her biri bizlerin yararı içindir. Yeremia şöyle onaylıyor bu ülkeyi değerli kardeşler, 29. bölümün 11. ayetinde: sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum. Kötü tasarılar değil. Kötü değil. Rabbin planı, senin için olan tasarısı kötü değil. Ve şöyle devam ediyor: size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarılarıdır bunlar. Tanrı'nın vaatleri, Tanrı'nın bizler için olan planları, tasarıları, bizlerin esenlik içerisinde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. İşte bu muhteşem gerçek nedeniyle haberci Pavlos şunu söylemekten hiç çekinmemiştir. Hizmetinin sonuna yaklaştığında Filipliler 1. bölüm 6. ayette sizde diyor iyi bir iş başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim vardır. İman ediyorum ki diyor Pavlos, kesinlikle inanıyorum ki, kesinlikle güveniyorum ki Rab Tanrı sizde ne başlattıysa o başlatmış olduğu işi kendi istemi doğrultusunda kesinlikle ve kesinlikle sonuçlayacaktır. Şimdi sorabiliriz ya, peki nereden kaynaklanıyor bu? Rab Tanrı başladığı işi sonuçluyorsa o zaman onun nasıl bir yapıda olduğunu, ne olduğunu, nasıl bir özde olduğunu bize açıklıyor Sayılar 29. bölüm 19. ayette. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. Bakın, Rab Tanrı yaptığını sonuçlayacaksa, Rab Tanrı eğer bizler için bir şey planladıysa ve o plan bizler için yararlıysa, bu neden kaynaklanıyor? Çünkü o bizler gibi, bir insan gibi kaypak değil, değişken değil sevgili kardeşim. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. İnsan soyundan değil ki düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de diyor, yerine getirmez mi? Şimdi ben bu muhteşem gerçek karşısında size doğal olaraktan sormak isterim değerli kardeşler. Böyle bir gerçek karşısında, böyle bir yapıya Rabbimizin sahip olması bizler için iyiyi amaçlıyor olması, bizlerin ona olan güvenini daha çok pekiştirmesi, bizleri daha çok harekete geçirmesi, daha çok ona hizmet etme yönünde, onunla birlikte yürüme yönünde, ona bakma yönünde bizleri gayrete geçirmesi gerekmez mi sevgili kardeşler? Ben de dahil hepimiz her fırsatta Rab Tanrı'ya güvendiğimizi dile getiriyoruz. Ama yaşamlarımızı gözden geçirdiğimizde bunun gerçekten de tam böyle olmadığına tanık olabiliyoruz. Doğru mu, değil mi? Tüm içtenlikle, yürek doluluğuyla söyleyebilirim ki ait olduğumuz Rabbimiz İsa Mesih ona tam anlamıyla, her zaman ifade ettiğim gibi yarım bir yürekle değil, tam anlamıyla güvenmemizi istiyor. Yani iman ettiğin noktada kalmayıp sabırla gayret ederek, sabırla gayret ederek, imanda gelişerek büyümeni, ilerleyip yol almanı, bol bol meyve vererek iman yolculuğuna devam etmeni istiyor. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman gerçekten de güvenmenin ne demek olduğunu bize gösteren birçok örnekler var kutsal kitapta. Yani iman adamlarının yaşamına baktığımızda onların gerçekten de Rab'be nasıl güvendiklerini ve bu yolla güvenmenin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu net bir şekilde önümüze koymuşlardır. Örnek verecek olursak, Musa'dan örnek verebiliriz. Şimdi eğer Musa Rab Tanrı'ya yakın bir hayatı olmamış olsaydı, yani ona gerçek anlamda bel bağlamamış olsaydı ya da tam anlamıyla teslim olmamış olsaydı, kendini onun ellerine bırakmamış olsaydı, o Kızıldeniz çıkmazına geldiğinde arkada savaş arabaları Firavun'un, önde aşılması zor bir engel karşısında şu sözleri söyleyebilir miydi sevgili kardeşler? Çıkış kitabı 14. bölüme baktığımız zaman 13. ayette. Korkmayın. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak? Görün. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun, yeter. Emin olun değerli kardeşler, eğer Rab Tanrı'ya güveni olmamış olsaydı Musa'nın, bu sözleri kesinlikle söylemesi mümkün olmazdı değerli kardeşler. Demek ki Musa bunu söylemiş olmakla şu mesajı da halkın önüne koymuştu. Güven bağladığım Rab Tanrı bunu yapabilecek yeterliliktedir. Bunu yapacaktır. Ve Rab Tanrı bunu yapacaktır. Ama Rab Tanrı bunu yaparken onların da üzerine düşen sakince beklemeleri gerekiyordu. Yani karşılıklı olduğunu görüyoruz açıkça. Tanrı onlar için ne yapıyorsa onu kabul etmeleri gerekiyordu. Neden? Çünkü zafer ancak ve ancak onunla mümkün olduğunu çok iyi bir şekilde öğrenmişlerdi yaşadıklarıyla sevgili kardeşler. Güven onlara kurtuluş getirdi. Olağanüstü bir şekilde onların karşı tarafa geçmelerini sağlamıştı değerli kardeşler. Şimdi bu bizler için de aynen geçerli. Şimdi biz iman ettik, Rab'be güvendik, iman ettik. İman etmiş olmanın bir sonucu olaraktan ölümden yaşama geçtik. Tıpkı İsrail halkının o korkunç olan, aşılması güç olan engeli aşıp karşı tarafa geçmiş oldukları gibi. Bizler de iman sonucu günahlarımızdan dolayı ölüm yargısı bizi beklerken iman etmiş olmanın bir getirisi olaraktan yaşama geçmiş olduk. Ama sadece bununla kalmadık, ölümden yaşama geçmiş olmakla, ölümün simgesi olan karanlıktan da yaşamın simgesi olan ışığa geçmiş olduk aynı zamanda. Ve aynı zamanda da karanlığın egemenliği olan şeytanın egemenliğinden Tanrı'nın egemenliğine de geçmiş olduk. Neyin sonucu? Güvenmiş olmanın sonucu. İman etmiş olmanın bir sonucu olarak. Evet, halk güvendi, söylenene aynen itaat etti ve Rab da ne yaptı? Gerekeni sağlayarak onların karşı tarafa geçmesini sağlamış oldu. Demek ki güvendiğimiz için Rabbimizle birlikte olacağımızın sevinci ve esenliğiyle iman yolculuğuna devam edebiliyor ve tüm zorlukları aşma imkanına da sahip olmuş oluyoruz. Nasıl? Ona güven bağlamış olduğumuz için. Şimdi sadece Musa değil. Bir başka örnek Yusuf'tur. Şimdi Yusuf'un hayatına baktığımız zaman da Yusuf da ne yaptı? Cezaevine düştüğünde kendini bıraktı mı? Hayır. Cezaevinde iken bile Rab Tanrı'ya olan güvenini asla yitirmedi değerli kardeşler. Ve bu güven onun cezaevinden çıkmasını sağladı. Ve Rab Tanrı bu güvenin sonucu olaraktan onu harika bir noktaya gelmesini sağladı. Bakın aynı şekilde Davut'u düşünün. Eğer arkasında duran Rab Tanrı'ya güveni olmamış olsaydı Davut Goliat karşısında şu sözleri söyleyebilir miydi değerli kardeşler? 1. Samuel kitabı 17. bölüm 46. ayette görüyoruz. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Bakın değerli kardeşler, yani karşısındaki o düşman ne kadar büyüktü, ne kadar güçlüydü. Onu kendi gücüyle yenebilmesi yenebilmesinin imkanı bile yoktu. Ama kime ait olduğunu biliyordu Davut. Ve bu güvenle bu sözleri söyleyebildi. Bugün Rab seni elime teslim edecek. Bakın Yunus da bir başka örnektir. Balığın karnındayken işim bitti artık. Her şey buraya kadar demedi. Ne yaptı? Tanrı'nın dua etti. Tanrı'nın dualarına yanıt vereceğinden emindi Yunus. Ve bunun sonucunda ne oldu? Güven Yunus'a kurtuluş sağladı. Demek ki diyebilir miyiz? Zafere ulaştıran nedir? Zafere ulaştıran Rab Tanrı'ya olan güvendir değerli kardeşler. Tabii ki yeri gelmişken şunun da altını çizmek istiyorum. Bu güveni vurgulamaya çalışırken, önemini vurgulamaya çalışırken güvenmek, başka bir ifadeyle teslim olmak demek, hiç çaba göstermeden pasif bir şekilde geride durup pasif bir tutum ve yaklaşımla durumu kabul etmek asla ve asla değildir değerli kardeşler. Çünkü neden? Daha önce ifade ettiğim gibi Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih kendisine hizmet edecek robotlar aramıyor. Aksi halde Rab Tanrı insanı yaratırken bir robot olarak yaratırdı. Ama kutsal kitaba baktığımız zaman onlara özgür bir irade verdiğini okuyoruz. Yaratılış kitabı 2. bölüme baktığımız zaman yanılmıyorsam 15. ayette Rab Tanrı Adem'i yarattığında ne yaptı? Onu bir robot gibi programlamadı. Diyor ki bakması ve koruması için Aden bahçesinde bakması ve koruması için onu oraya koydu diyor. Yani bıraktı. Yani özgür bir irade verdi. Şimdi Adem'e, Havva'ya özgür bir irade vermiş olduğu için şeytanın aldatmasıyla Havva Tanrı'nın yeme dediği ağacın meyvesinden yediğinde ya da yerken neden Havva'nın önüne geçmedi yeme diyerek? Çünkü özgür varlıklardı. Özgür bir iradeyle karar vermeleri gerekiyordu. Biliyoruz ki Tanrı'dan yana değil, şeytanın lafına uyarak o yönde Havva adımını atmıştı. Adem de karısına uymuş ve o da o yönde adımını atmıştı itirazsızlık ederek. Bunlar özgür yaratılmış oldukları için. Onun için sevgili kardeşler, Rab Tanrı kendisine hizmet edecek birer robot istemiyor. Özgür iradeyle ona teslim olmak, değerli kardeşler, gerçek anlamda bizim kişiliğimizi de ne yapıyor? Gelişmesine katkı sağlıyor değerli kardeşler. Yani başka bir ifadeyle teslim olmak, kendini onun ellerine bırakmak değerli kardeşler seni asla zayıflatmıyor. Tam tersine daha da çok güçlendiriyor. Sen Rab Tanrı'ya teslim olduğunda, Rab Tanrı'ya teslim olduğunuzda başka hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Çünkü kime ait olduğunuzu bilmiş olmanın getirisi olan esenlik her durum ve koşulda sizi teselli ederek ayakta durmanızı katkı sağlamış olduğu için değerli kardeşler. Kutsal Söz bu gerçeği çok net bir şekilde önümüze koyuyor. Tanrı'nın kullandığı insanlar gerçek anlamda ona tam anlamıyla teslim olmuş olan insanlardır. Bunun önemini, bunun gerekliliğini Rabbimizin kendisi çok harika bir şekilde bir model olarak önümüze koymuştur. Bunu nerede görüyoruz? En güzel çarmıha gitmezden önce Getsemani bahçesinde dua ederken. Gerçekten de hiç kolay değildi Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih için. Çünkü tüm insanlığın günahlarını yüklenmiş olduğu için acı çekiyordu. Hatta öyle bir ifade yer alıyor ki Luka 22. bölüme baktığımız zaman 44. ayete orada yere dökülen o terin, dökmüş olduğu terin yere dökülen kan damlaları olduğu orada yazıyor. Değerli kardeşler. Ama Rabbimiz buna rağmen teslim olmuş olmanın, teslimiyetin en üstün örneğini önümüze koyarak şöyle diyor. Markos 14. bölüm 36. ayette. Baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin isteğin olsun. Şunu diyordu Rabbimiz. Bu acıyı almak senin çıkarına uyacaksa eğer lütfen al. Ama benim çektiğim bu acı senin amacını yerine getiriyorsa o zaman bunu yapmak istiyorum. Yani ben buna razıyım. Bakın değerli kardeşler, teslim olmak gerçekten de çok zor bir iştir. Bir savaş olduğunun altını önemli çizerim. Petrus'u anımsıyorum. Gece boyu süren bir başarısız bir balık avından sonra İsa Mesih ne yaptı? Petrus'a bakıp ağlarını tekrar atmasını söyledi. Rab Tanrı Petrus'a bunu söylediğinde Petrus, Efendimiz bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Bırak bizimle uğraşmayı, bizimle alay mı ediyorsun diyerek sırtını dönmedi. Ama ne dedi? Şöyle dedi değerli kardeşler, Luka 5. bölüm 5. ayette. Yine de dedi, senin sözün üzerine ağları atacağım. Yani bunu söylemekle teslim olmanın ne demek olduğunu bütün o zorluğa rağmen net bir şekilde Petrus Rabbimizin önüne koymuş oldu. Ve bunun sonucunda teslim olmuş olmanın, itaat etmiş olmanın, boyun eğmiş olmanın getirisini de biliyoruz değerli kardeşler. Sonraki ayete baktığımız zaman 6. ayete diyor ki Luka 5-6'da öyle çok balık yakaladılar ki diyor ağları yırtılmaya başladı. Demek ki bizlere yön veren oysa eğer başarı kesinlikle kaçınılmaz. Bize düşen değerli kardeşler itaat ederek ona kendimizi bırakmaktır. Teslim olmaktır. Hangi oranda, bakın bunu, bu çok önemli. Hangi oranda teslimiyet varsa o oranda da güçlüsün demektir sevgili kardeşim. O nedenle hep söylerim. Sıkıntı ve sorunlarım var. Bu kesin. Hepimizin var. Renkleri farklı, ağırlıkları farklı. Ama buna rağmen esenlik içerisindeyim. Esenlik içerisinde olmamın nedeni ne? Ona gerçek anlamda teslim olmuş olmamın bir sonucudur. Ona bakmak, ona teslim olmaktır değerli kardeşler. Ona bel bağlamaktır. Bunun da getirisi tüm zor koşullara rağmen esenlik içerisinde yola devam etmektir. İşte değerli kardeşim, bu nedenle 37. mezmurda ne okumuştuk? 5. ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum size. Her şeyi Rabbe bırak, yani teslim et, ona güven, yani bir şekilde ona teslim ol, o gerekeni yapar. Bakın, içinde bulunduğunuz durum neyse, Rab Tanrı'nın işlemesine izin ver, sonucu harika bir şekilde göreceksin. Evet, belki şu sözlerle noktalayabilirim birinci konuşmayı. Yaşam içerisinde yürüdüğümüz bu iman yolunda, iman yolculuğunda sıkıntı, zorluklar var. Ve bizler Rabbe bakmak yerine ne yapıyoruz? Sıkıntılara odaklanıyoruz. Ve sıkıntılara, sorunlara odaklanmış olduğumuz için de bakış açımız değişmiş olduğu için Petrus gibi sulara, başka bir ifadeyle sıkıntılar içerisine gömülüyoruz. Bakın, onlarca kez bu kürsüde söyledim. Harika bir model olmuş olduğu için yaşamakta olduğum bu iman hayatında. Petrus zoru Rab İsa Mesih'e bakmakla başardı. Bizler ancak ve ancak başarı elde edebilmenin, içinde bulunduğumuz sorunları aşabilmenin tek bir yolu, ön koşulu ona bakmaktan. Başka bir ifadeyle ona gerçek anlamda teslim olmaktan geçiyor. O zaman gelin, sözde değil, gerçek anlamda özde Rab Tanrı'ya bel bağlayanlar, gerçek anlamda teslim olanlar olalım. Hikmetli Süleyman bunu harika bir şekilde bize söylüyor. Diyor ki, Rabbe güven, 3. bölüm 5. ayette Süleyman'ın özdeyiştir ya da meseleleri. Rabbe güven, bakın, bütün yürekle diyor. Yarım bir yürekle değil, tam bir yürekle. Çünkü neden? Güvenmek bırakmaktır, teslim olmaktır. Bütün yüreğine Rabbe güven, teslim ol, onun ellerine kendini bırak ve bunu yaparken de değerli kardeşler diyor ki, kendi aklına bel bağlama. Kendi aklına bel bağlama. Neden? Çünkü Yeşaya'nın ifade ettiği gibi, Yeşaya kitabı 26. bölüm 4. ayette ifade ettiği gibi şöyle diyor: çünkü o sonsuza dek kalıcı kayadır. Hani okumuştuk ya yasanın tekrarı 32. bölüm 4. ayette. O kayadır. Bakın, bu gerçek burada yine vurgulanıyor. O diyor O kalıcı. Çünkü kaya değişmez. Kaya sarsılmaz. Kaya güçlüdür. O zaman gelin güçlü olana, değişmeyen, sarsılmayan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e sımsıkı sarılarak, ona kendimizi bırakarak, teslim olarak, teslim etmiş olarak kendimizi yola devam edelim.